Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu podcast'imizde özellikle son zamanlarda artış gösteren anne bebek kategorisindeki uygulamalara değinmek istiyoruz. Önce kendimden bahsetmek isterim. Umut ben. Daha önceki podcast'lerden hatırlayan vefalı dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Netvant'ın kreatif direktörüyüm. Bugün de Hilal'le beraber bu konuyu tartışacağız. Uygulama kullanımının artışıyla birlikte her gün uygulama marketlere yüzlerce yeni uygulamanın eklendiğini söyleyebiliriz. Bir uygulama fikri ile başlayan bu yolculuktan uygulamanızın rakipleri arasından sıyrılmasıysa tüm uygulama markalarının amacı. Yani temelde bu kadar yoğun bir talebin olduğu sektörde nasıl öne çıkabilirsiniz? Adım adım bundan bahsedeceğiz. Hilal, bize bu konudan biraz bahsedebilir misin?
Tabii, selamlar Umut. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim dinleyicilerimiz için. İsmim Hilal. Netvant'te bir yıldır dijital pazarlama uzmanı olarak görev yapıyorum. Daha çok anne bebek markaları üzerine tecrübelerim oldu bu bir yılda. Bugün de uygulama pazarlama stratejilerine dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Sonrasında da anne bebek kategorisine de arada değiniriz birlikte. Aslında hepimizin bildiği gibi uygulama kullanımı son 3 yılda beklenenin üzerinde bir artış gösterdi. Bunda hepimizin bildiği gibi işte pandemi döneminin de etkisi büyük. 2022 yılının ilk çeyreğinden geçtiğimiz yıla baktığımızda da toplamda 230 milyar uygulamanın kullanıcılar tarafından indirildiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Evet. Bir uygulama fikri bulmak ve bunun yazılım süreçleri bir yana, bu süreçlerin ardından izlenecek olan uygulama pazarlama adımları da epey önem taşıyor aslında. Çünkü yani birçok fikir insanların aklına gelebiliyor. Bunu yazılımsal olarak da hayata geçirebiliyorlar. Fakat bu kadar rakibin bir arada bulunduğu platformlarda öne çıkmak ancak uygulama pazarlama adımlarını doğru izlemekle gerçekleşiyor diyebiliriz. Rakiplerin arasına asılmak için neler yapabiliriz? Dinleyicilerimizin de muhtemelen bu basamakları merak ettiğini düşünüyorum. Burada ilk önce uygulama marketlerde aldığımız yer ve burada ön plana çıkmamız beliriyor aklımda. Ve burada da ASO demek istiyorum. Yani App Store Optimization. Nasıl ki bugün arama motorlarında bir arama yaptığımızda üst sıralarda çıkmak kıymetliyse, ki bunun için SEO çalışması yapıyoruz, uygulama marketlerde de yapılan aramalarda üst sıralarda yer almak epey önemli. Bunun için de gerçekleştirmemiz gereken çalışmaları ASO çalışması diyoruz aslında. ASO çalışmalarında neler yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz? Burada bizim yani tecrübelerimizden yola çıkarak konuşmam gerekirse, ilk yapmamız gerekenin rakiplerimizi ve keywordlerimizi iyi bir şekilde analiz etmek olduğunu düşünüyorum. Bunları da çeşitli tool'lar üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Mobile Action, App Flyer gibi tool'lar bu konuda bize büyük fayda sağlıyor. Arkasından store'da yerimizi nasıl alacağız? Hani bu çok önemli bir konu. Hangi isimle yer alacağız? Örnek veriyorum. Burada App Store, Google Play kendi algoritmaları içerisinde farklılıklar gösterebiliyor. Fakat temelde atılacak belli adımlar da mevcut. Burada öncelikle uygulamamızın hangi isimler yer alacağını netleştirmemiz gerekiyor. Ki burada da keywordlerden yola çıkıyoruz. Ardından bir uygulamayı kullanıcının indirme mantığına baktığımızda uygulamanın içini görmek ister. Uygulamaya dair ekran görüntülerini paylaşmamız ve uygulamamıza iyi bir açıklama yazmamız burada önem taşımakta. ASO çalışmalarının da tabii SEO çalışmaları gibi tek günlük bir çalışma olmadığını söylemekte fayda var bu noktada. ASO çalışmaları da süreklilik arz ediyor. Her zaman burada rakiplerinizle bir rekabet içinde olacaksınız.
Buradan şunu anlıyorum. Şimdi doğru keywordlerde üst sıralara çıkabilmek zaten asıl temelinde bu var anladığım kadarıyla yükselişin. Yani doğru keywordleri kullanarak hedef kitleye ulaşmak gerçekten çok önemli. Bu store optimizasyonu ve çalışmalarından sonra peki bizi ne bekliyor? Yani temel kurulumları yaptıktan sonra asıl önemli adımlar nelerdir Hilal?
Umut, burada söylediğine katılıyorum. Gerçekten keywordler büyük önem taşıyor. Bunları da istikrarlı bir şekilde güncelliğini sağlamamız gerekiyor. Ardından burada çok böyle göz ardı edilebilen bir konu var. Uygulamanın bir açılış sayfasının olması. Burada kastettiğim bir aslında basit bir web sitesinin olması. Uygulama kullanıcıları her zaman mobil üzerinden gelmeyebiliyor ya da masaüstünde de bizimle karşılaşmasını isteriz marka bilinirliği açısından. Bu yüzden bir web sayfası oluşturmak uygulama için epeyce faydalı olacaktır. Web sayfasında da uygulamanın bütün ayrıntılarına yer verip özellikle CTA butonlarının doğru konumlandırılması ve yoğun kullanılmasıyla kullanıcıları store'a yönlendirmemiz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun ardından aslında daha teknik bir konu devreye giriyor ve bence çok önemli. Google'ın bize sunduğu bir ürün var burada, Firebase. Ücretsiz olarak bunu kullanabiliyoruz. Uygulama pazarlaması adımlarını izleyen herkesin Firebase hakkında biraz bilgisi vardır diye düşünüyorum. Firebase bize neler sağlıyor? Firebase'e baktığımızda bir uygulamanın yönetimi ve takibini sağlayan bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Burada neler yapabiliyoruz? Mesela yazılımsal yoğun süreçlere maruz kalmadan kullanıcıyla direkt iletişime geçebiliyoruz diyebilirim. Çünkü örneğin telefonlarımıza gelen push notification'lar, in-app mesajlar Firebase'den çok rahat ve kolay bir şekilde gönderilebiliyor. Bunun dışında ikinci avantajından bahsetmem gerekirse de kullanıcı davranışlarını bizlere DAZ'larla sunuyor Firebase. Firebase üzerinden temel eventlere ulaşabiliyoruz. Temel eventlerin ardından da uygulamamızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturacağımız eventlerle uygulamamızı ölçümleyebiliyoruz. Bizim tecrübelerimizden de biraz bahsetmem gerekirse çok yoğun şekilde kullandığımızı söyleyebiliriz. Örnek veriyorum, bir uygulamanın içerisinde aktif olan bir alanı tespit etmek için burayı kullanabiliyoruz. Veya kullanımı düşük olan bir alanı geliştirmek için Firebase'den, datalardan faydalanıp geliştirme önerilerinde bulunabiliyoruz. Firebase bu konuda olmazsa olmazlar arasında diyebilirim.
Oldukça önemli bir uygulama zaten. İçeriğinin nasıl bir şey olduğunu ve karşı tarafa neler sunabileceğini biliyorum. Bu hatta belki bir sonraki podcast'imizde direkt olarak Firebase'i konu alabiliriz. Ne dersin?
Kesinlikle. Bence çok faydalı olacaktır.
Şöyle senden çünkü derinlemesine bir bilgi akışı güzel olur gibime geldi.
Ben çok mutlu oldum böyle bir şey yaparsak.
Bu kısma kadar uygulamanın pazarlama adımları üzerinde durduk. Tecrübelerimize dayanarak daha spesifik bir soru sormak istiyorum sana. Peki bu uygulamalarla ilgili neler söylemek istersin? Yani senin deneyimlerin nedir?
Umut, anne bebek kategorisi çok yoğun ilgi gören bir kategori. İlk önce bunu söyleyebilirim. Çok yoğun bir akış var burada. Rakipler de çok fazla gerçekten. Bunun sebebine baktığımda da aslında anne bebek kategorisini ben kafamda şöyle tanımlıyorum. Canlı bir alan aslında. Çünkü her bir bebek dünyaya geldiğinde bir annenin ihtiyaçları yeniden baştan ortaya çıkıyor. Bu uygulamalar da annelerin yanında oluyor ve annelere birçok konuda kolaylık sağlıyor aslında. Burada yani en önemli nokta gerçekten annelerle iletişim sağlayabilmek. Anne bebek kategorisinde öne çıkabilmek için. Ve burada da aklımıza aslında anneleri anlamak geliyor diyebilirim. Biraz daha ayrıntılandırmam gerekirse, anne bebek kategorisinde öne çıkmak isteyen bir uygulamaysak kesinlikle annelere bir kolaylık sunmamız ve en önemlisi annelerin sorularına cevap verebiliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu kategoride de diğerlerinden farklı olarak aslında duygusal boyutlar devreye giriyor. Bir anneyle iletişim kuruyoruz neticede ve burada çok fazla reklamdan ziyade bu bağın gerçek olduğunu ortaya koymamız gerekiyor çalışmalarımızda diye düşünüyorum ben. Özellikle anne bebek kategorisinde uygulama pazarlama adımlarımızı izlerken doğru bir dil oluşturmamız çok önemli Umut. Az önce de bahsettiğim gibi annelerle duygusal bir bağ kuruyoruz ve bunu reklam kokan aslında hareketlerle sağlayamayız. Ve bu samimiyetsiz bulunacaktır anneler tarafından, bundan eminim. Pandemi döneminin getirisiyle birlikte de artık kullanıcılar zaten direkt reklam etkisi bulunan çalışmaları çok da beğenmiyor diyebilirim. Burada kendileriyle iletişim kurmayan, kendilerini birey olarak görmeyen markalar aralarda eleniyor artık. Yine bu anne bebek kategorisindeki uygulamalar için de geçerli olacaktır. Anne bebek kategorisinin aslında nasıl bir kategori olduğundan biraz bahsetmeye çalıştım Umut. Bu noktada aslında samimiyet ve gerçek bir iletişim önemli. Ben bunun aslında tasarımsal aşamalarından biraz da bahsetmeni istiyorum senin. Bu samimiyeti nasıl yakalayabiliriz tasarımda, uygulamada ve sosyal medyada anne bebek kategorisi özelinde değerlendirirsek, tasarım dilini nasıl oturtmamız gerekiyor? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Hilal, öncelikle tasarım dilinin her zaman bir dinamizm içerisinde olduğunu ve döneme göre o dönemin kullanıcılarının genel özelliklerine göre değişkenlik gösterebileceğini söylememe sanırım gerek yok. Hani bu likit bir kavram tasarım ve sürekli olarak geliştirilmesi gerekiyor öncelikle zaten. Hani bu böyledir, şu şöyledir ve yıllar boyunca sizi bu teknikler götürür gibi kesin ve net bir laf edemem kesinlikle. Fakat edindiğimiz bazı dersler var. Yani kendimize çıkarttığımız bazı öngörüler var. Bunlar mesela bizim fark ettiğimize göre yani yüksek kontrast renkler ve kısa görsel metinlerinin yer aldığı anlaşılabilir ve genel olarak 20-40 yaş aralığındaki neslin alışık olduğu görsel çerçeveleri düşünebiliriz sosyal medya tarafında pazarlama üzerine yoğunlaşıyorken. Yani konuyu biraz daha özetleyecek olursam ana hedefimizin sempatik ve hızlı anlaşılır olmak olduğunu söyleyebilirim. Burada hızın altını da iki kez çizmek istiyorum. Zira acelesi olmayan bir anne görmedim ben. Hani yani anneler her zaman bir acele içindedir. Yani hayatınıza yeni bir hani heyecan, yeni bir meşguliyet eklenmiş durumda. Dolayısıyla bilgiye olabildiğince hızlı ulaşmak isteyecektir bu uygulamanın kullanıcıları. Dolayısıyla sosyal medyada da karmaşık mesajlar vermek veya yönlendirme yaparken çok fazla metin kullanmak bizim genelde bu tarz içerikler oluştururken dikkat ettiğimiz temel tasarım çizgileri. Uygulamanın genel tasarım ilkeleri de gene bu bahsettiğim sınırların içerisinde dolanır genel olarak. Tasarımın ilerleyişi de dönemsel olarak değişiklik gösterebilir başta söylediğim gibi. Fakat en az değişikliğe uğraması gereken UI görünümünün de bu sektörde olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Zira bu uygulamaların içerisinde bilgi var. İnsanlar bilgiye her zaman hızlı ve kolay ulaşmak istiyor. Yani kendi online okuma alışkanlıklarımızın 2 sene içerisinde nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Bir gözünün önüne getir yani. Hızlı ve hap bilgi vermek bir app'in anneye sunabileceği en iyi şey. Dolayısıyla onu ulaşmak istediği, kullanıcıya ulaşmak istediği yere en hızlı götüren teknikler ve en net içeriklerin yer aldığı bu tip dizilimlerin her zaman çalışacağını söylemek gerekiyor bu tarafta. Yani genel olarak yüksek kontrast renkler, ayırt edici özellikler ve temelde sizi yönlendirecek, kullanıcıyı başıboş bırakmayacak şekilde bir dizilimin çok daha işe yarayacağını düşünüyorum aplikasyon tarafında.
Evet Umut, aslında söylediklerine ben de katılıyorum. Yaptığımız bütün çalışmalarda da bahsettiğin tasarım dinamiklerinin ne kadar önemli olduğunu aslında sürekli görüyoruz. Burada reklam çalışmalarından tutalım da sosyal medyaya kadar her aşamada kullanıcının davranışlarını tasarım büyük oranda etkiliyor.
Yani zaten şeyden bahsetmeme gerek yok. Sosyal medya ve aplikasyonun belirli yani aynı çizgilerde ilerlemesi gerektiğine dair bir şeylerden bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu birazcık artık hani çok giriş seviyesi bir bilgi olur yani, ama gene de bunu da söylemeden geçmeyelim.
Evet, doğru söylüyorsun.
Genel çerçeveye tekrar dönecek olursak 2 önemli adımın daha olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya ve influencer marketing. Senin bu konuda deneyimlerin olduğunu ben biliyorum ama dinleyicilerimiz bilmiyor. İstersen biraz da bu deneyimlerinden bahset.
Tabii. Sosyal medya aslında bizim en özgür olduğumuz alan diyebilirim. Yani bir uygulamayı en iyi şekilde kendini ifade etmesine bir alan arıyorsak sosyal medyayı çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Burada uygulamayı sosyal medyada hangi sosyal medya kanallarında kullanacağız? Nasıl yer alacak? Bu sorular çok kıymetli. Çünkü uygulamanın bulunduğu kategoriye göre bulunacağımız mecra tamamen değişir hedef kitlemizin bulunduğu mecra. Örnek veriyorum, anne bebek kategorisi özelinde yine konuşacak olursam Instagram bulunmaz bir nimet diyebilirim. Fakat daha küçük yaş grubunu hedefleyen bir uygulama için örnek veriyorum TikTok, belki Snapchat, bunlar sosyal medya kanalı olarak kullanılabilir. Burada ilk olarak yani uygulama pazarlamasında hedef kitlenin bulunduğu doğru kanalda ilerlemenin gerekliliğini söylemek isterim. Ardından bu kanallarda nasıl yer alacağız? Buralarda az önce de bahsettim aslında. Direkt uygulamayı indirmeye yönelik kullanıcılarla bir paylaşımda bulunmak çok da kıymetli değil bence. Çünkü sadece uygulamamızı indirin demek artık yeterli değil bu dönemde. Burada uygulamanın çerçevesinin dışına çıkmadan uygulamanın kapsadığı konularda kullanıcılarla etkileşime geçecek sosyal medya paylaşımları hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl olur bu dersek, örnek veriyorum yine annelerle etkileşime geçeceksek uygulamamızın amacı annelerin tek bir kanallığını ilgilendiriyor olabilir. Fakat burada anneye, bebeğe, annenin güncel hayatına ya da lifestyle tarzdaki içeriklere yer vermek annenin sosyal medya hesabını takip etmesini sağlayacaktır. Zaten sosyal medya hesabını takip etmek de bir süre sonra hedef kitledeki kullanıcıyı uygulama kullanıcısına dönüştürecek aslında. Bu yüzden sosyal medyadaki davranışlarımız uygulamanın akıbeti için büyük önem taşıyor diyebilirim. Influencer marketing kısmına gelecek olursak da influencerlar zaten artık hayatımızın orta noktasında yerini aldı diyebiliriz sosyal medya ile birlikte. Ve yani şu an günümüzde bir influencer'ın sadece bir defa önerdiği bir ürün bile gayet popüler olabiliyor. Bu uygulama pazarlamada da çok rahat kullanılabilecek bir hareket alanı. Burada da önemli olan doğru kişiyle çalışmak diyebilirim aslında. Nasıl ki sosyal medyada doğru mecra seçmemiz gerekiyor demiştik. Burada da seçeceğimiz influencer bizim hedef kitlemizle uyuşuyor olması gerekiyor. Uyuşmaması halinde çünkü gerçekleştirecek önerinin çok da bir kıymeti kalmayacaktır. Doğru bir influencer'ı bulduktan sonra nasıl ilerleyeceğiz peki sorusu geliyor aklıma. Influencer marketingte adımlar küçük fakat her adım çok önemli. Bu adımlarda yapılacak bir tane hata çalışmayı tamamen çöp haline getirebilir. Bu yüzden doğru influencer'la iletişim sağladıktan sonra nasıl bir çalışmayla ilerlenecek, bu ne zaman paylaşılacak, nerede ve ne zaman paylaşılacak, bunların çok iyi bir şekilde netleştirilmesi gerekiyor. Arkasından da tabii az önce Firebase konusunda da bahsettiğimiz gibi datalar çok kıymetli. Bu çalışmanın dönüşlerinin de doğru bir şekilde değerlendirilebiliyor olması gerekiyor.
Uygulama pazarlama konusunda ilk akla gelen ve en çok merak konusu olan konuyu sona sakladık. Uygulama reklamlarının ne derece önemli ve bu noktada nasıl bir yol haritası izlenmeli sence İlal?
Umut, burada yani bir yanılgı var aslında diyebilirim. Bunu söylemek istiyorum. Uygulama dendiği an reklam konusu akla geliyor. Aslında tamamen yanlış değil, kesinlikle doğru. Fakat en baştan beri konuştuklarımıza yine dönüp bakacak olduğumuzda bu stratejik adımların hepsini eş zamanlı yürütmediğimiz takdirde sadece reklamların ben bir işe yarayacağını düşünmüyorum. İlk önce bunu belirtmek isterim. Arkasından reklam süreçlerini uygulama pazarlamada nasıl kullanabiliriz kısmına değinmek istiyorum. Burada hangi reklam kanalı üzerinden ilerlemek istediğimize karar vermemiz gerekiyor ilk olarak. Aynı bütün stratejiyi çıkarırken konuştuğumuz şekilde hedef kitlenin yoğun olarak yer aldığı bir reklam paneli üzerinden ilerlememiz gerekecektir. Genellikle tabii Google Ads ve Facebook Business en çok bilinen ve aktif olarak kullanılan mecralar. Fakat burada ihtiyaç duyulması halinde Twitter, TikTok, Snapchat gibi diğer reklam kanalları da kullanılabiliyor. Ben burada bizim markalarımıza bakarken hedef kitlemizin yoğun olduğu kanalı tespit edip oradan ilerlemeyi tercih ediyorum. Daha sonrasında da en kritik nokta bence reklamın amacının belirlenmesi. Bizim amacımız ne sorusunu kendimize sık sık periyodik aralıklarla soruyor olmamız gerekiyor. Çünkü marka bilinirliğini amaçlayabiliriz, indirme amaçlayabiliriz, bunları eş zamanlı yürütmek isteyebiliriz. Burada geliştireceğimiz stratejiye göre kararımızı vermemiz gerekiyor. Ve o doğrultuda reklam görselleri, videoları ve metinleri hazırlamamız gerekiyor. Sen de bildiğin gibi zaten bütün kanallarda ve seçeceğimiz stratejik yollarda farklı bir çalışmayla ilerlememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Yani marka bilinirliği hedefiyle yola çıkıp da indirme sayılarımızı arttırmamız çok mümkün değildir diye düşünüyorum.
Anlıyorum İlal. Zaten genelde piyasada buna benzeyen çok başarısız örnekler görebiliriz. Bu podcastimizde genel olarak uygulama pazarlama stratejisi oluştururken hangi adımları izlememiz gerektiğinden ve uygulama marketlerde anne ve baba kategorisi örneği üzerinden sizlerle paylaşımda bulunmak istedik. Bizim için keyifli bir sohbetti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gelecek podcastlerimiz için takipte kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.